Merhaba, Rönesans'a yapacağımız bu derinlemesine dalışa hoş geldin. Elimizdeki kaynaklar bayağı zengin. Bu dönüştürücü çağı, yani orta çağdan modern dünyaya geçişi anlamaya çalışacağız birlikte. Özellikle zihinlerdeki o değişimi, sanattaki, bilimdeki devrimleri konuşacağız. Hazırsan başlayalım mı?
Başlayalım. Rönesans deyince evet akla ilk sanat geliyor ama aslında çok daha temelde bir şey var. Dünya görüşü değişiyor. Kaynaklarımızdaki bir tablo da bunu güzel özetliyor aslında. Hani tanrı merkezli yani teosantrik bir evrenden insan merkezli antroposantrik bir evrene geçiş bu. Bunu tam kavramak için çıktığı yeri yani orta çağı bir düşünmek lazım. O skolastik düşünce, dogmalar, sanatın daha çok öğretici olması.
Evet, odak daha çok öteki dünyadaydı sanki, değil mi? Sanat bir mesaj aracı gibiydi.
Aynen öyle.
Peki kaynakları bakıyorum da neden İtalya? Neden özellikle Floransa bu işin merkezi olmuş? Sanki birkaç kilit nokta var gibi duruyor işte. Doğu ticaretiyle zenginleşen şehirler, Venedik, Floransa, sonra bu parayı sanata yatıran tüccarlar, bankerler, mesenler deniyor galiba.
Evet, mesenler. Özellikle Floransa'daki Medici ailesi mesela, Leonardo'yu, Michelangelo'yu desteklemeleri. Bu çok kritik. Bu ekonomik temel çok önemli tabii. Ama bir de şey var, İtalya'nın o dönemki siyasi yapısı. Hani tek bir krallık yok da bir sürü şehir devleti var ve bunlar sürekli bir rekabet halinde.
Sadece askeri değil yani, kültürel bir yarışta mı var?
Kesinlikle. Her şehir en iyilerini kendine çekmeye çalışıyor. Bir de tabii antik Roma mirası var. İtalya'nın kendi toprağında bu miras çok canlı. Üstüne bir de 1453'te İstanbul'un fethiyle gelen Bizanslı alimler. Getirdikleri o eski Yunan el yazmaları falan müthiş bir entelektüel canlanma yaratıyor.
Anladım. Peki bu dönüşümün arkasındaki felsefe neydi? Hümanizm diyoruz hep. Nedir bu tam olarak? Kaynaklar insanın yeniden keşfi diyor sık sık. Petrarca başlatmış galiba. Odak tekrar insana mı dönüyor yani?
Tam olarak öyle. İnsanın potansiyeli, aklı, onuru bunlar ön plana çıkıyor. Yani antroposantrizm, akılcılık ve eleştirel düşünce çok önemli. Orta çağdaki gibi kabul et değil de sorgula, anla. Özellikle eski metinleri ama eleştirel bir gözle okuyorlar. Studia Humanitatis dedikleri şey bu işte. Beşeri bilimler.
Tarih, felsefe, edebiyat gibi.
Aynen. İdealleri de uomo universale yani evrensel insan. Hani Leonardo gibi her alanda yetkin. Ve bu metinlere uyguladıkları eleştirel yöntem var ya, o sonra bilime de model oluyor. Gözlem, kanıt.
Peki bu felsefe sanatı nasıl etkiledi? En bilinen şeylerden biri şu perspektif meselesi sanırım. İki boyuta üç boyut sığdırmak gibi. Brunelleschi'nin deneyi, Alberti'nin kitabı.
Evet, matematiksel perspektif. Ama bu sadece bir teknik hile değil aslında. Dünyayı ilk defa tek bir bireyin yani izleyicinin bakış açısından kuruyor. Bu tam da hümanist felsefenin yansıması.
Çok ilginç. Başka ne gibi yenilikler vardı sanatta?
Mesela chiaroscuro var. Işık gölge kullanımıyla o hacim etkisi, dramatik hava. Bir de tabii Leonardo'nun meşhur sfumatosu. Hani o buğulu hava, keskin çizgilerin kaybolması Mona Lisa'da çok belirgindir.
Evet, o gizemli hava biraz da ondan galiba.
Aynen. Bu tekniklerin zirveye çıktığı dönemde Yüksek Rönesans diyoruz. Kabaca 1490'lardan 1527'ye kadar. Üç dev isim var burada. Leonardo, o evrensel deha, Michelangelo, heykelleriyle Sistina Şapeli'yle o terribilita, yani ilahi güç ve huşu. Ve Rafael, daha çok uyum, denge, Atina okulu freskiyle klasik aklın sentezi. Aralarında müthiş bir rekabet de var tabii.
Bu sorgulama ruhu sadece sanatta kalmıyor anlaşılan, bilime de sıçrıyor. Kaynaklar Kopernikus'tan bahsediyor. Polonyalı bir din adamıymış, 1543'te bir kitap yayınlıyor ve bin yıllık bir düşünceyi yıkıyor adeta.
Evet, göksel kürelerin devinimleri üzerine diyor ki evrenin merkezi dünya değil güneş yani heliosentrik model. Bu insanın evrendeki yerine dair bütün algıyı alt üst eden bir şey o dönem için.
Peki bunu kanıtlayabilen kim oldu?
Galileo mu?
Aynen. Galileo, Kopernikus'un teorisini alıyor ve kendi geliştirdiği teleskopla gökyüzünü gözlemlemeye başlıyor. Ay'daki kraterleri, Jüpiter'in uydularını, Venüs'ün evrelerini falan görüyor. Bunlar hep Kopernik modelini destekleyen şeyler.
Ama bu kiliseyle ters düşmesine neden oluyor sanırım. O meşhur Engizisyon Mahkemesi. Evet, 1633'te yargılanıyor. Çünkü bulguları hem Aristoteles fiziğiyle hem de kutsal kitabın bazı yorumlarıyla çelişiyordu. Görüşlerinden vazgeçmeye zorlanıyor. Kaynakların da dediği gibi bu sadece bilimle din kavgası değil aslında. Daha çok yeni gözleme dayalı bilimsel yöntemle yerleşik dogmatik otorite arasındaki trajik bir çarpışma.
Anlıyorum. Gördüğün gibi bu derinlemesine bakışta anladık ki Rönesans sadece güzel sanat eserleri demek değilmiş. Arkasında hümanizm var, ekonomik koşullar var, siyasi rekabet var. İnsanın kendine ve evrene bakışı kökten değişiyor.
Aynen öyle. Mirası da bugün hala bizimle. Modern bilimde, siyasette, Machiavelli'yi de unutmamak lazım, sanatta ve en önemlisi belki de bugünkü birey anlayışımızın temelleri atılıyor o dönemde.
Kaynaklar da hep bunu vurguluyor. Rönesans modern bireyi yarattı diyorlar.
O zaman sana son bir soruyla bitirelim istersen. Bu birey merkezli, aklı öne çıkaran dünya görüşü bize çok şey kattı. Bu açık. Peki o eski, belki daha kolektif, daha bütünleşik orta çağ düzenini terk ederken acaba farkında olmadan neler kaybetmiş olabiliriz? Ne gibi bedeller ödedik? İşte bu da belki senin biraz kafa yorman için bir başlangıç noktası olabilir.